Merhaba sevgili dinleyenler. Uzun bir aranın ardından Güneş Batmayan Podcast'in 7. bölümüyle sizlerleyiz. Ben Melihcan Kara, Ege Erdoğan ve Emrecan Yıldız'la bugün sizlerle birlikteyiz. Nasılsınız beyler?
Bir kalkışmaya tanık olduk. Bu kalkışmada acaba ilk olarak yine taksiciler mi ortaya çıkacak? Ben bunu merak ediyorum. Programın geri dönüşü bir kalkışmayla oldu. İlginç.
Vallahi ben iyiyim ama evet Melih, ben de çok anlam veremedim bu hareketine. Herhalde moderasyonu sen devam ettirmek istiyorsun bundan sonraki programlarda. Biz bunu seyircinin, dinleyicinin özür diliyorum takdirine bırakacağız. İyiyim, sen nasılsın?
Vallahi ben de iyiyim. Bugün bir küçük bir darbe yapayım dedim bu program için. Uzun bir süredir çekmiyoruz çünkü. Çekemedik ne yazık ki. Bir değişiklik olsun dedim. O yüzden küçük böyle bir girişimim oldu. Sizin de izninizle kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Bugünkü programımızda milli takım var. Milli takımın ardından bir Premier Lig değerlendirmesi yapacağız. Ardından da tabii ki Newcastle United'ın devrini konuşacağız. Evet, milli takımla başlayalım isterseniz. Milli takım teknik direktör değiştirdi. Bir yapılanmaya doğru gideceğimiz yönünde adımlar var. Bunların hakkında neler dersiniz?
Ben önce bir içimi dökeyim. Ya milli takım normalde konuşmuyoruz çünkü bizim konumuz ada futbolu işte. Daha sonra Premier Lig ve İngiltere milli takımı. Ama bugün maçı izlerken yani içimi biraz dökecek bir ortam aradım ve bu programdan daha iyisi yok açıkçası. Yani ben ne Kudüs'e, ne Hamit Altıntop'a, ne Şenol Güneş'e değineceğim. Şöyle, ben oyunculardan ve takımdan çok rahatsızım. Hani teknik, idari yapılar haricinde. Onlarda da bazı sorunlar evet, ama yani teknik ve idari yapı şey demek değil ki, yani bu kötü olsa bile bizim yetenek seviyemizdeki bir takım Letonya gibi bir takımı rahatça yenebilmeli. Son saniyede penaltıyla kazandık, az önce bitti maç. İçeride de 3-1'den hiçbir şekilde hoca kötü olsun, o bu olsun, şu olsun olmamalı. Hani şeydir, futbolda ayak kayar, kötü gündür olur. Geçen de Romanya ile Almanya berabere kaldı yanılmıyorsam 2-2. Bunlar yaşanabilir. Ama bizde sürekli aynı durum var. İşte Karadağ'ın geri dönmesi, ilk Letonya faciası, Cebeli Tarık'ı yendik ama zar zor yendik. Yani bu oyuncularla da ilgili bir sorun var. Yani bizim takımımız bu kadar yetenekli değil mi? Yani maçı izlerken dikkat ediyorum. Şey gibi, halı sahada oynarsınız, karşı takımda bir tane yeteneksiz olur ya da karşı takım yeteneksiz olur. Hiçbir hareket yapamaz. El kol savurarak oynar. Ya da mesela ben de halı sahada kaleci hariç oynadığımda öyle yaparım. Biraz çok yetenekli olmadığım için iterim çekerim, biraz fizikle oynamaya çalışırım. Letonya bunu inanılmaz yapıyor. Çünkü sadece fizikleri ve bu sertlikleri var. Hiçbir yetenekleri yok. Bizdeki oyunculara bakıyorsun, işte savunma hattı çok iyi. Cengiz'i, Burak'ı, Yusuf'u, Hakan'ı falan diyorsun. Bu oyuncular yani bir tane bile şapkadan tavşan çıkaramıyor mu? Ben bunu anlayamıyorum açıkçası. Bu yüzden hani oyuncularda da çok büyük sorun olduğunu düşünüyorum ben. Zaten takımda belli bir içeride belki olumsuz bir hava olabilir belli oyunculardan dolayı. O kesin bir şey değil ama oyuncularla ilgili çok net sorun olduğunu düşünüyorum. Ya bir de Allah aşkına lütfen, yıl olmuş 2020. Yeni doğan çocuk futbol taktiği falan konuşuyor artık. Yayılıyor. Lütfen bir tane şut atacak, bir tane frikik atacak diye bir adam 90 dakika oynamasın, yalvarıyorum. 45 oynasın, 60 oynasın. Gerçekten ruhum daralıyor. Gerçekten. Bunları atmak için sırf bu konuyu bu programa koydurtmak istedim. Size teşekkür ediyorum. Biraz rahatladım gece.
Kesinlikle haklısın Ege. Ben de senin düşüncelerine paralel şeyler düşünüyorum. Buradan sözü Emrecan'a paslayayım. Biraz da onun fikirlerini dinleyelim.
Evet, ben de taze maçtan başlayayım. Ege çok haklı gerçekten. Yani 1922'den beri Letonya'yı yenemiyormuşuz. Zaten 7 kere mi ne karşılaşmışız da. Hani bir galibiyet 5 beraberlik. Ki son maçta, hani önceki maçımızda çok gerçekten 3-0'dan 3-3'e gelmişti yanlış hatırlamıyorsam durum.
3-1'den.
3-1'den, özür diliyorum. Ya o da yine bir rezalet bir durum. Ege çok haklı. Bence de burada öncelikle oyuncuların daha doğrusu bir silkinmesi gerekiyor. Bence Euro 2020'nin rehavetini üzerinden atamamış bir milli takım var. Öyle düşünüyorum ben. Ve orta sahanın da çok, nasıl desem, ya Hakan Çalhanoğlu isim olarak evet gerçekten top yapabilecek biri olarak duruyor. Ancak milli takımda yıllardır istenilen seviyeye çıkamamış bir futbolcu. Ama onu da kesersek bu sefer orta sahada top yapacak kim olacak bilmiyorum. Yani böyle 90+9'da penaltıyla kazanınca hani buruk bir sevinç oluyor. Bundan sonraki iki maçımızı kazanır mıyız, kazanmaz mıyız onu bilmiyorum ama yani Stefan Kuntz hamlesine gelirsek de yani sen Almanya'nın altyapı hocasını takımın başına getiriyorsan belli ki uzun projeksiyonda bir planlama yapıyorsun. Yani Hamit Altıntop'u da getiriyorsun genel menajer olarak. O yüzden ben milli takımdan hani kısa vadede çok bir şey, bir beklentim yok. Yani kaldı ki Dünya Kupası'na gitsek bile Dünya Kupası'nda da çok başarılı olabileceğimizi düşünmüyorum ama jenerasyon olarak iyiyiz. Sadece şu beni gerçekten çok üzüyor. Gerçekten iyi bir savunma hattımız olduğunu düşünüyordum. Ancak grupta şu anda 15 gol yemiş bir milli takım var. Tabii ki bunun 6 golünü Hollanda deplasmanında yedik ama çok fazla pozisyon veriyoruz. Çok saçma goller yiyoruz. Yani savunma anlayışımız gün geçtikçe daha da kötüye ilerlemeye başladı. O anlamda savunmanın da bir an önce toparlaması gerektiğini düşünüyorum. Ama yine de hani bugünkü galibiyet için ufak da olsa mutluyum diyebilirim.
Ya bir de idari açıdan şu var. Kuntz'u getiriyorsun, uzun bir planlama yapıyorsun. Ben buna hayır değilim. Bence bu bizim futbolun ihtiyacı olan bir şey. Ama burada yanlış olan bir şey var. Kuntz'un getirilme süreci, yani Dünya Kupası elemelerinde 4 maç kala sen bir adamı getirirsen, o adamın bir itibarı yoksa, eleştirebilecek durumdaysa ki bizim ülkede zaten herkes biliyor, onu koruyabilecek bir yönetimsel yapı yoksa, ki yok TFF, bu adam başarısız olduğunda herkes üstüne atlayacak ve sizin planınız daha başlamadan belki de yanacak. Hamit Altıntop'la beraber yanacak belki de. Getirilme zamanı da çok saçma. Çok anlamsız.
Ben de küçük bir değerlendirme yapayım. Sonra size çok merak ettiğim bir soruyu yönelteceğim. Euro 2020'ye bizim takımımız yani elemelerden itibaren başarılı bir şekilde yükselerek gitti. Yani iyi bir form yakalamıştık. Moral, motivasyon iyiydi. Bütün herkesin sevdiği bir takım ortaya çıkmıştı. Genç bir jenerasyon vardı. Bunun üstüne bir de beklentiler de büyümüştü. Yani yurt dışında da Dark Horse, yani sürpriz yapabilecek bir takım olarak bakılıyordu takımımıza. Daha sonra İtalya açılış maçıyla birlikte gitgide özgüven kaybeden, daha da kötü oynayan bir milli takımla karşı karşıya kaldık. Bu özgüven kaybı toparlanacağı yerde, burada tabii teknik direktörün de önemli bir görevi var. Bu özgüvenin toparlanacağı yerde giderek daha da kötüye gittiğini gördük. Yani ben bu Norveç ve Letonya maçlarındaki oyunu özellikle bu özgüven kaybına bağlıyorum. Dolayısıyla dediğin gibi senin de hazır Kuntz gelmişken iki maç değerlendirme Kuntz için doğru olmaz. Fakat oyuncuların da artık bir adım atarak, öne çıkarak bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani hiçbir şeye oynayamıyorsak biraz bir mücadeleyle, biraz bir var olan kaliteyi ortaya çıkararak en azından iyi sonuçlar almamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun ardından şöyle bir soru sormak istiyorum size. Hazır Stefan Kuntz da gelmişken, bir planlama içerisine girmişken, özellikle Euro 2020'de takımların önemli bir kısmının üçlü oynadığını gördük ve kanat beklerinin de turnuvaya küçük bir damga vurduğunu gördük. Hepimiz izledik. Hazır bu kadar savunmamız kuvvetliyken, önde de çok fazla bir yaratıcılığımız yokken, milli takımın üçlüye dönme planları hakkında ne diyebilirsiniz? Bunun yanında bir de Kuntz'u da önemli bir planın parçası olarak getirdik. Yani onunla birlikte bir sistem doğabilir mi? Çünkü şöyle, ben milli takımı yıllardır ne zaman izlesem hiçbir zaman yani taktiği geçtim, belirli bir sistemimiz yok. Yani Türkiye ne oynar dediğimizde belirli bir plan olduğunu öne süremiyoruz. Kuntz'la beraber ne durumda oluruz? Kuntz üçlüye döner mi ya da dönmesi gerekiyor mu? Size bunları sormak istiyorum.
Ya bunu kulüp bazında desen bir şeyler konuşabiliriz. Yani şöyle bir şey, dediğin gibi evet, ama hani uzun süreli milli takımlarda devam eden hocalar bile net bir sistem değil, bir oyun karakteri sağlayabiliyor. O da zaten öncesinde, mesela atıyorum İsviçre'de Petkovic ya da Belçika'da Martinez, hani sistemleri belli ama daha çok nedir? Onların koyduğu karakter, hani oyun karakterleri, o belli. O çok kolay olmaz. Çünkü bizim hani ligin ve ülkenin futbolunun da bir net bir karakteri yok. Sen şey diyebilir misin? Türkiye'de 7 tane çok iyi savunma yapan takım var. Yok. İyi hücum yapan var mı? Yok. Sürekli tempolu oynayan yok. Hani sürekli değişik bir karakter olmadığı için zaten milli takım senede 10 kere kaç kere toplanıyorsa oradan bir karakter, oradan bir sistem çıkarmak imkansız. Anca orada TFF'nin altyapılardan bir sistemiyle bir şey gelebilir. Yani o açıdan Kuntz elinde isterse Gandalf'ın asası olsun yine yapamaz. Çünkü o çok kolay olacak bir şey olduğunu sanmıyorum ben. Bir de üçlü konusunda Şenol Güneş bir ara denemişti. Hatta Avrupa Şampiyonası'nda önce denemişti. Sonra hazırlık maçlarında ondan döndü diye hatırlıyorum. Yani üçlü şunu sağlar bize bence. Şimdi Merih Çağlar oynar. Ozan çok kaliteli, onu katabilirsin. Kaan Ayhan var. Kaan Ayhan hani ikilinin stoperi değil, sağ bek değil. Üçlünün bir parçası bana göre. İşte Zeki olsun, Rıdvan olsun, hadi diyelim kadroya aldın Caner olsun. Kanat bek olarak çok iyi oynayabilecek oyuncular. Çünkü Rıdvan da Beşiktaş'ta daha 1-1,5 sene, 2 sene onu izlesek de gidip gelme yapabildiğini gösterdi. Zeki de bunu yapabiliyor. İşte biz ileride Burak'a mesela çok bağımlı kalıyoruz. Üçlüye dönersen, bir 3-5-2 gibi yaparsa ya da onun varyasyonunu yaparsan, hücumda ileri ikilersen Burak'ı da rahatlatırsın, ona bağımlılığını da azaltırsın. Ne yaparsın mesela? Zaman zaman Lid'de Yusuf yapıyordu. Orada koşularla oraya bir orada bir forvet olma gibi, oraya bir doldurma, oradan gol atma tarzı. Yusuf bunu yapabilecek bir oyuncu. Ya da direkt forvet koyarsın. Serdar Dursun bugün kapalı savunmaya karşı hava toplarında fena iş yapmadı. Hakan'ı oraya atarsın. Hani illa Hakan'dan gol arayacağım dersen oraya koyabilirsin. Bence bir de üçlü yaptığında orta alanı da güçlendiriyorsun. Ben hep öyle inanırım. Neyse üçlü takımdan orta sahaları belki hep kullandıkları oyunculardan dirençli oluyor. Ben oradan da en iyi orta saha yapısını çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Ama Yusuf ve Hakan'la değil kesinlikle. O ikisi oradaki orta sahada olmaz. Ozan'ın biraz kendini hani ben buradayım demesi lazım. Ozan çünkü oynadığında çok büyük oyuncu. Ama kayan yıldız gibi. Ayda yılda bir görüyoruz maalesef. Ama gördüğümüzde de muhteşem oluyor. Yani üçlü görmek isterim ben. Garip bir laf oldu. İlginç. Futbol üçlüsü, savunma üçlüsü olarak diyorum. Ama dediğin sistem olayına hiç katılmıyorum. Bu ülkede neyin sistemi var ki? Fırıncılar bile aynı değil kardeşim. Simitçiler bile aynı değil. Bu ülkede hiçbir şeyin bir standardı yok.
Emrecan söz vermeden önce ya şöyle bir şey değinmek istiyorum. Üçlüden kastım dediğim gibi senin de söylediğin gibi bizim senelerdir bir net bir oyun karakterimiz yok. Sistemden kastım buydu aslında. Taktiksel plandan ziyade ya bir sistem oturtamadık. Ya Türkiye ne oynarın cevabı tam olarak bizde çıkmıyor. Bu da aynı zamanda takım karakteri. Ya İzlanda'ya mesela bakıyoruz, senelerdir karşılaşıyoruz. Savunma takımı diyebiliyoruz. İyi oynarlar, kötü oynarlar ama İzlanda'nın çok sağlam bir savunma yapacağını biliyoruz. Ya bunun gibi üçlüde de bu oyuncuların pozisyon alması, bir sistemin daha kolay oturtulması, yani en basiti 3-4-3'te hücumdayken 3-2-5'i çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsun. Savunmada da 5-4-1'e çok rahat bir şekilde dönebiliyorsun. Çok fazla oyuncu rotasyonu yapmadan, oyuncuların yerlerini değiştirmeden. Aslında üçlüden kastım buydu. Bir sistem oturtmadı. Üçlü bize bir yarar getirebilir mi? Bir yarar sağlayabilir mi? Takım kadrosunu ve uyumunu da düşündüğümüzde bir yarar sağlayabilir mi? Bunu soruyorum. Emrecan, senin fikirlerini merak ediyorum.
Şu anda zaten önümüzde kalmış iki maç. Yani iki maçta böyle bir şeye girmek bence çok büyük bir kumar olur. Üçlü bence de Ege çok güzel şekilde zaten oyuncuların üzerinden analiz etti. Yani bu takımın üçlü oynamaya yani biraz olsun bir tandansı var. Bence de oynayabilir. Ancak ben yine de üçlüde kaybedilebilecek oyuncular olduğunu düşünüyorum. Ya yani mesela yani Cengiz Ünder bu sene Marsilya'da çok iyi bir performans sergiliyor. Üçlü oynadığımızda Cengiz tabii ki sağ açıkta oynayacak ama bu sefer kaleye yakın olmayacak. Ama eğer Fenerbahçe'nin taktiğindeki gibi 3-4-2-1 gibi bir üçlüden bahsediyorsan belki o forvetin arkasındaki ikiliden biri olabilir. Ege'nin bahsettiği gibi belki de Burak, Yusuf, Cengiz gibi bir önde üçlü oluşturulabilir. O anlamda katılıyorum. Yani hani üçlü oynanabilir ama bazı oyuncuların kaybedilebileceğini düşünüyorum. Bir diğer noktada Ege'nin bahsettiği başka bir nokta vardı. O da doğru. Yani üçlü oynadığın zaman bence orta sahanın iplerini kendi eline alıyorsun. Ama bu da oyuncuların gerçekten iyi günde olmasına bağlı. Ve orta saha oyuncularımız bence hani şu anda çok iyi performans sergilemiyorlar. Ya dediği gibi Ozan Tufan zaten gün geçtikçe daha da kötüye ilerliyor. Ben Berat'ı çok beğeniyorum ama kat etmesi gereken çok yol var. Daha ikinci milli maçıydı onun da. Onun dışında hani Taylan, Berkan bunlar da daha yeni yeni futbolcular, yeni yeni oyuncular. Yani orta saha bir takımın kemiğini oluşturuyor ve bu oyuncular takıma tamamen adapte olmadan başarının geleceğine pek inanmıyorum ben. Yani başarının direkt olarak orta sahadan geçeceğini düşünüyorum. Ondan dolayı yani kısa vadede ben böyle bir riske girmesi gerektiğini de düşünmüyorum. Çünkü bu formasyonda da bence çok hani kötü de oynadığımızı söylemeyeceğim. Norveç maçına da çok iyi başlamıştık. Önde presi de çok güzel şekilde oturtmuş Kunus ama ya sekans sekans iyi oynuyoruz. Bunu 90 dakikaya yayamıyoruz. Hani bu da çok normal. Yani ben umutsuz değilim ama yani Dünya Kupası'na gitsek de çok bir başarı beklemiyorum zaten.
Bak mesela dedin ya sekans sekans iyi oynuyoruz diye. Onun sebebi Melih'in dediği sistemsizlik. Orta sahada da ben katılıyorum. Yani gelişmesi gereken oyuncular var da işte Ozan İngiltere'de olduğunda bu istikrarı sağlamak zorunda. Eğer oynamak istiyorsa. Bunu da milli takıma yansıtırsa zaten bizim kazancımız olur. Berat bir terslik olmazsa sadece daha iyiye gidebilecek bir oyuncu. Mesela bugün Letonyalıların sertliğine cevap verebildi. Sonralara doğru yoruldu tabii bu sebeple de. Mesela Taylan oynadığında ben Taylan'ın fizik veya baskı durumunda çok eksik bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hani o yüzden çok da beğenmiyorum açıkçası. Çünkü artık var bunlar. Orta sahaya baskı, pres, orada adam adama sert oynama, temaslı oynama var. O açıdan çok eksik Taylan. Bir de mesela Melihcan dedin ya İzlanda gibi bir takım var. Şimdi İzlanda'nın mesela kadrosundan böyle bir 5-6 ismi kafamda ben şey yaptım hani o mesela 2016'da falan başarılı olmuşlardı. Düşündüm. Nerede bu adamlar? İngiltere, Championship. Yani takımın kimliği aslında oyuncuların çoğunun oynadığı yerden geliyor. Ya da zaten kendi ligleri. Hiç İzlanda ligi izlemedim. Yalan olmasın. Vikingur galiba İzlanda takımıydı. Ta 2009-2010 gibi Beşiktaş elemesinde izlemiştim. Yalan olmasın. Ama onunla da alakası yok. Ama bu adamlar ne yapar? Fizikli oynar, iyi savunma yapar. Championship ve Premier Lig'inde hani oynadıkları takımların karakteri bu. Oradan onu alıyorlar. İşte başka bir örnek. İtalya'ya baktığımızda İtalya çok kaliteli bir kadro ama bu kazanan İtalya'da biz İtalya'nın kendi karakteristiğinin bazı şeylerini görmedik mi? Gördük. Almanya çok başarılıyken gördük. İspanya domine ederken o direkt ligde de hakim olan ama en karakteristik olan takım olan Barcelona'nın aldığı pas oyununu gördük. Yine şimdiki sistemleri İspanya ligine dayanmaya başladı. Luis Enrique ile yükseliyorlar. Hani ben o diyorum yani bizim alabileceğimiz ne var? Biz yurt dışından sadece oyuncu alıyoruz. Yani Kenan'ı alıyoruz, onu alıyoruz ama sistemlerini almıyoruz. Kunst'un gelmesinin, Hamit'in gelmesinin iyi yanının bu olabileceğini düşünüyorum ben. Bir karakter oturtabiliriz zamanla dediğin gibi ama işte bunun için ligdeki takımların da biraz katılması lazım. Yani bir yapılanma gerekiyor takımlarda. Çünkü bizim ligde 5 senedir hangi takım sürekli topa sahip olma oyunu oynuyor? İşte kaçı 5 senedir tempolu oynuyor? Kaçı 5 senedir bir, ya Burnley diye bir takım var. Başarılı başarısız hep aynı oyunu oynuyor. Bizde var mı böyle bir takım? Bizde bir tek Sivas Spor var. Ya 10 senedir zorlu Sivas deplasmanı, belli bir fizik güç, belli bir hücum gücü, hep çok aşağılara düşmüyor. Bir Sivas Spor geliyor benim aklıma. 3 büyükler, 4 büyükler bile dalgalı.
Ben de kesinlikle katılıyorum. Özellikle Burnley örneği benim İzlanda örneğimden çok daha cuk oturdu. Buradan isterseniz milli takım değerlendirmesinin ardından Premier Lig'e geçiş yapalım.
Son bir şey diyeceğim milli takımla ilgili. Kardeşim, biraz taraftarlık yapacağım ama Necip Uysal diye bir adam var. Kenarda oturur, dışarıda kalır, ağlanmaz, sızlanmaz, iyidir, karakterlidir. Sağ bek oynar, stoper oynar, ön liber oynar. Ya bu adam yıllardır bir kere bile nasıl kadroya giremedi ben anlamıyorum ya. Ben olsam ilk Necip'i yazarım. Niye? 3-4 yeri yedekliyor. Şu adamı alın ya. Allah Allah. Yani bu da naçizane kişisel. Vallahi Necip gitsin Kosova'yı falan seçsin ya. Çok seviyorum Necip Uysal'ı. Da 10 numara insan. Keşke dinlese Necip Uysal.
Bu Necip fikrine ben de katılıyorum. Yani bu isim Necip Uysal olmasa bile milli takımlarda böyle joker oyuncuların olması gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. Burada da en belirgin örnek Necip Uysal olduğu için buna ben de biraz katılacağım. Buradan Premier Lig'e artık bir geçiş yapalım. Haftalardır da konuşamıyoruz ne yazık ki. Bir 7 haftalık değerlendirme isteyeceğim sizden. İlk 4 sene başı tahminimiz gibi Chelsea, Liverpool, City, United. Bunların oyunları hakkında biraz konuşmak istiyorum. Bunun haricinde sürpriz takımlar var. Tam tersi yönde ilerleyen, tamamen hayal kırıklığı olan takımlar var. Bunlara örnek vermek gerekecek olursa Leicester, Leeds United gibi hayal kırıklığı yaratan takımlar var. Leeds ve Leicester'ın toplam galibiyet sayısı 3. Bunun yanında hiç galibiyet alamamış 4 tane takım var. Ve tabii ki büyük altılıdan ilk 4'ü tahmin ettiğimiz gibi ilk 4 sıralama içerisinde yer alıyor. İsterseniz ilk 4'ten bir başlayalım. Kısaca ben bir puan tablosunu vereyim. Chelsea 7 maç 16 puan, Liverpool 15 puan, City 14 puan, United 14 puan. Buradan Emrecan'la başlayalım dilerseniz.
Senin de belirttiğin gibi ilk 4 yarışının bu 4 takım arasında geçeceğini düşünüyorduk. Nitekim de öyle bir tablo çıktı önümüze. Şu an için kafa kafayalar. Zaten hani belirgin bir puan farkının oluşmayacağını da öngörüyorduk. Chelsea ile başlayalım o zaman. Chelsea şu anda lider 16 puanla. Bir beraberlik, bir mağlubiyet aldı. Juventus'a da Şampiyonlar Ligi'nde yenilmişti. Manchester City'ye yenilmişti bir de. O iki maçlık aradan sonra Southampton'ı yenerek tekrar bir ritim yakalamaya çalışıyor. Ama onun öncesinde çok keskin, belirgin galibiyetler de aldı. Seninle bunu çok tartışamadık. Özellikle Tottenham deplasmanını 3-0'la geçti. Aston Villa'yı içeride 3-0'la geçti ki Aston Villa bu senenin en iyi kadro kuran takımlarından biri olmuştu ama henüz o kadro bir bağ oluşturamadığı için tam bir kimlik oturtamadıklarından Stamford Bridge'de çok zayıf bir performans gösterdiler. Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ni zaten çok konuşmayız şimdi ama Chelsea'yi ben genel anlamda beğeniyorum. Sadece şu bazen sıkıntı çıkarabiliyor. Juventus maçını izlediğimde mesela Juventus maçında rakip savunma Chelsea'ye bir baskı kurarak değil de bekleyerek. Yani Chelsea iki noktada tıkanıyor biraz olsun. Birincisi rakip takım pres yaptığında ki Southampton maçında ben bunu çok bekliyordum. Southampton sonuçta Etihad'dan puan çıkarmış bir takım. Henüz galibiyeti olmasa bile bu ligin en iyi baskı yapan, pres yapan takımlarından biri. Chelsea'nin biraz zorlanacağını düşünüyordum. Nitekim de zorlandı, sonra Southampton kırmızı kart gördükten sonra biraz kopardı maçı. Juventus maçında da bu sefer Juventus orta sahası Chelsea'ye bir baskı kurarak değil de bekleyerek oynadı. Sabırlı oynadı ve golü bulduğunda da zaten Juventus'u açmak dünyadaki en zor işlerden biri oldu. Orada da Chelsea 1-0'la kaybetti. Bu noktada Chelsea'nin bazı maçlarda kilidi açmasının çok zor olacağını düşünüyorum. Ama şöyle bir durum var. Hani bir artısı da burada Chelsea'nin, daha doğrusu Tuchel'in, Klopp gibi elindeki oyuncuları çok iyi şekilde değerlendiriyor. Yani Saul Niguez geldi takıma ama Southampton maçında Ross Barkley'i oyuna soktu ve Barkley'in attığı diagonal pasla beraber o gol geldi. Ruben Loftus-Cheek'i de çok fazla oynatıyor ve iyi de verim alıyor. Yani elindeki malzemeden iyi bir yemek çıkarmasını biliyor Tuchel. Ama Saul Niguez'i ben nerede oynatacak, ne zaman oynatacak ondan emin değilim. Fırsat transferi olarak gördü çünkü son gün transferiydi. Yani Chelsea'de şu an için işler yolunda gidiyor.
Aa, ben takımlar hakkında minik minik yorum yapacağım izin verirseniz. Uygun mudur?
Tabii ki, tabii ki.
Böyle şey, one-liner espriler vardır ya, tek atarsın. Ben de one-liner yorum yapacağım. Melihcan, senin tablo önündedir. Bana takımları teker teker söyler misin? Herkes hakkında yorum yapamam tabii. Herkese biraz bir kulağını çekeceğim ya da bir tane şey vereceğim. Bu arada Emrecan'ın Chelsea analizi gerçekten Thomas Tuchel bu kadar şey değildir yani. Bak, Thomas Tuchel gibi bir adam bile bu kadar değildir. Helal olsun. Büyülenip dinledim. Gerçekten mükemmel bir adam.
Teşekkür ederim. Sağ ol.
O zaman hazırsan ben puan tablosundan aşağı doğru gidiyorum. Hepsini kısa kısa yorumlar alayım senden.
Tamam.
Liverpool ikinci sırada 15 puanla.
Liverpool, Muhammed Salah hepsi. Muhammed Salah gittiği an Liverpool da biter. Klopp gittiği an Liverpool küme düşer. O kadar net. Çok büyük hoca.
City 14 puanla 3. sırada.
City bu Kel Guardiola'dan korkulur. Geçen sene de ya bir şey yapmadı dedik. Geldi. Bunlardan korkulur. Bunlar çok fena takım.
4. Manchester United. Solskjaer'le hala yoluna devam ediyor. Bunun hakkında biraz daha uzun bir yorum istiyorum senden.
Buna 3 tane bullet point gelecek. Bu bullet pointlerden bir tanesini uzun atacağım. Birincisi, babacım Chelsea uçtu, Liverpool uçtu, City açtı, United tukaka. Ulan liderle arada 2 puan fark var. Öyle bir durum var. Şimdi bu Manchester United üzerindeki algıya ben şey yapmam. 1. 2. Solskjaer Hoca. Bu demek değildir ki sen de suçsuzsun. Şimdi seni geçen sene, ondan önceki seneler destekledik. Ama seninle ilgili sorun şu. Tuchel geçen sene dünyanın en kötü savunmasını Emrecan dedi ya yemek yaptı diye. Tuchel yerdeki tozları, çeri, çöpü aldı. Güzelim bir pasta yaptı. Güzelim bir biftek yaptı. Ya sana bu sene en güzel malzemeleri verdiler. Sen yine gittin. Aşure yaptın. Yine karma karışık bir takım var. Kardeşim yapsana güzel bir brownie. Yapsana güzel bir waffle. Ne bu böyle karman çorman takım, böyle bir böyle ne oynadığı belli değil. Van de Beek'ten yararlanamıyorsun. Sancho'dan yararlanamıyorsun. Yani biraz hocalık lütfen. Sadece büyük maç almakla olmuyor bu. 5-6 tane büyük takım var. Geri kalanı küçük takım. Onlar çok önemli. Hala bir oyun şeyi yok. Kazanıyoruz. Buradan da nasıl kazanıyoruz? 3 numaraya geliyoruz. Cristiano Ronaldo. En iyisi Messi, Maradona olabilir ama tarihin en büyük futbolcusu gerçekten Cristiano Ronaldo. Böyle bir şey yok. Geldi daha ilk milli araya kadar. Adamın 3-4 tane aldığı maç ikonik anı var. Böyle bir adam olabilir mi ya? Geldi ilk maçında gol attı. Ondan sonra o maçı aldı zaten. Young Boys maçını aldı. Yani tamam, dünyanın en iyi oyununu mu oynadı? Hayır da. Yani bir sürü istatistik var. Kabul, ben istatistikliğimle karşıyım ama en büyük istatistik tabelada yazandır. Gol. Zaten United'ın da şu an başarılı olmasının sebebi Ronaldo'nun bir şekilde gol atması. Çünkü bir oyun yok. Buradaki oyunu da Ronaldo sağlamayacak. Dün bir tane şey okudum işte. Ronaldo çok az koşuyormuş bir şeyler, hani istatistik olarak. Olabilir. Yerine Sancho koşacak zaten. Yerine işte Lingard koşacak. Uçtu. Fernandes koşacak. O bu koşacak. Çünkü Ronaldo gol atıyor. Onlar da golleri atsın. Onlar da az koşsun. Yani ben bunu hiç anlamadığım şeydir. Yani Ronaldo gerçekten var mı böyle bir adam? Yani bir şekilde dünyanın iyi gollerini atmanıza gerek yok. Filippo Inzaghi gibi dümdüz gol de atabilirsiniz. Önemli olan sizin onu atmanız. Ve Ronaldo'da bu var. İnanılmaz bir golcü. Oralara giriyor, oralara atıyor, oraları kokluyor. Yani şey, Newcastle maçında attığı gol, yani golcülüktür yani. Oradan diyor ki seker meker bir şey olur, kendini oraya atıyor ve sekiyor da yani. Golcülük bu. Viva Ronaldo, Viva Ronaldo, Viva Ronaldo. Başka bir şey demiyorum Manchester United için. Solskjaer takımı toparla. Sancho sen de yok yeni geldim. Yok işte falan filan. Ağlanma, biraz top oyna ya. En sevmediğim şey. Milyon dolar alıyorsunuz. Sen bir işe girdin mesela Melihcan, Emrecan. Sen diyor musun ya ben geleli 1-2 ay oldu çalışamıyorum. Mahvederler seni. Yok alışamadım. Alışacaksın. Biraz top hadi 2-3. Çalınmalı mı at ya? Sıfırsın aslanım. Ne zamandır? Kendimi Sinan Engin gibi hissettim. Öyle konuştum ama haklıyım.
Evet, bir Manchester United efsanesinden tarih sayfalarına kazanacak yorumlar geldi. 5. Everton'a geçmeden önce bugün gördüğüm küçük bir haberden bahsetmek istiyorum. Üzerine lütfen yorum yapmayalım çünkü bu konu bitmez. Haber şuydu, Manchester United Maguire'la yeni sözleşme imzalamak istiyor ve haftalık 300 bin sterlin kazanacağı bir sözleşme önerecekmiş. Bu fevkalade haberin ardından ben 5. Everton'a geçmek istiyorum. 14 puanda Ege.
Rafa Benitez. Hocaların hocası. Bir de Rafa Benitez demişken şunu da diyeyim. Geçen internette geziyorum. Rafa Benitez bir ara Chelsea'yi çalıştırmış ya. Ben onu unuttum. Kafamın arasından gitmiş böyle. Çok ara bir dönemdi galiba.
Evet, evet. Çok kısa bir süre Chelsea'yi çalıştırmıştı.
Çok şaşırdım görünce ya.
Sezon ortasında gelmişti. Yani geldiği günden gittiği güne kadar da söylediği tek şey bu takımın başına Jose Mourinho'nun geleceğini hepimiz biliyoruzdu. Benim aklıma da öyle kazındı. Yoksa ben de unuturdum.
Sonra Mourinho mu gelmişti peki? O gelmişti tabii. Galiba.
Değil mi? Aynen o geldi. Sonra da işte şampiyonluk falan filan. 6. Brighton 14 puanda.
Rakibi Arsenal'ın fersa fersa ilerisinde Brighton'ı tebrik ediyorum.
Ben de Graham Potter hocamı her zaman sevdiğimi belirtmişimdir.
Şunu söyleyeceğim. Bissouma'yı bir ara gözaltına almışlar. Haberiniz var mı?
Evet. Cinsel tacizden dolayı öyle bir haber gördüm ben de. Tam yani Bissouma'nın olduğu kesinleşmedi bildiğim kadarıyla. Ama böyle haberler genellikle doğru çıkar.
Sigurdsson'da da pedofili olayı vardı bir ara. Sonucu ne olduğu bilmiyorum.
Evet, Sigurdsson'u Everton takımdan kesti. Onun dışında da geçen Ertuğrul söylemişti bir arkadaşım. Manchester City'deki Benjamin Mendy de sanırım taciz davasından ötürü şu anda.
Ha evet, evet.
Uzaklaştırılmış, oynamıyor.
Ama taciz maciz olmadan da uzaktı zaten o. O olmadan da uzaktı yani.
Doğru diyorsun. Premier Lig cinsel skandallarla çalkalanıyor.
Cinsel skandal demişken ya bir ara şey söylentisi çıkmıştı ya Arsenal çok kötü giderken. Odegaard Lacazette'i seviyormuş. O yüzden Arsenal'a gitmiş. Bu söylentiyi duymuş muydunuz? Yok birlikte olmuşlar tesislerde falan.
Aynen. Bu inanılmaz söylentiydi. Yani Çin kaynaklı ya da Kore kaynaklı bir haber diye hatırlıyorum. Yani oradan bu bilgiye nereden eriştiler de böyle bir haber yaptılar gerçekten. İnanılmaz. Takdire şayan. Yani dünyada bu kadar gündem oldu. Neyse yedinci biz buradan 7. Brentford'a geçelim. Bana göre şu an Premier Lig'in en sürpriz takımı. Yani ben bu kadar iyi bir top oynayıp buralarda olabileceklerini pek düşünmüyordum. Daha aşağılarda olacaklarını tahmin ediyordum. Fakat gerçekten iyi bir oyunla sıralamanın tablonun ilk kısmındalar. Bir yorum alayım senden.
Geçen seneki Leeds'i hatırlattı bana. Bir nevi.
Çok kısa ve doğru bir yorum geldi.
Böyle, vallardır.
Brentford bu sene gerçekten inanılmaz. Bu sene Premier Lig'in açılış mücadelesinde Arsenal'ı mağlup etmişlerdi. Onun dışında Liverpool'la berabere kaldılar. West Ham'ı Londra'da mağlup ettiler. Wolverhampton'ı yendiler. Yani çok sükseli galibiyetler aldılar. Ivan Toney'nin önderliğinde de çok lige renk katıyorlar. Umarım böyle devam ederler.
Yani gerçekten çok fazla gol atıyor gibi durmuyor şu an ama yani maçlarını izleyenler görüyorlardır. Gerçekten top gibi top oynuyor. Bu sene sonunda muhtemelen ya da en geç bu formunu sürdürürse yüksek meblağlara bir Premier Lig takımına transfer olur diye düşünüyorum. Ve buradan tarihin ne desem yani sıfat bulamıyorum artık en skandal takımı diye Tottenham'a geçelim. 8. sıra 12 puan.
Tersten Arsenal. Arsenal'i sorduğunda da tersten Tottenham diyeceğim. Yani bu ikisi sonsuza dek birbirini imite etmek konusunda, taklit etmek konusunda, rekabet etmek konusunda devam edecekler.
Gerçekten güzel bir yorum oldu. Ben şuna da dikkat ettim. Son 3 senedir Tottenham ve Arsenal şöyle bir algı var sanki. Yani ikisi de birbirinin sıralamadaki konumlarına bakıyorlar ve başarılarını ona göre değerlendiriyorlar. Yani Tottenham ne kadar kötüyse Arsenal da o kadar kötü. Ya da tam tersi Arsenal ne kadar kötüyse Tottenham da o kadar kötü. Yani gerçekten ezeli rakipler birbirini yukarı çekiyormuş. Biz yani bence bu iki takım özelinde çok iyi bir örnek oluşturuyor bu takımlar. Buradan 9. West Ham geçen senenin belki de en başarılı takımlarından biri. Şu an 9. sıradalar.
Ne diyorum? I'm forever blowing bubbles. Pretty bubbles in the air. They fly so high, nearly reach the sky. Then like my dreams, they fade and die. Fortune is always hiding. I have looked everywhere. I'm forever blowing bubbles. Pretty bubbles in the air. West Ham deyince hep aklıma bu gelir. Çok güzel maç.
Ya böyle bir yorum yok. Ben bu yorumdan sonra...
Ama Emrecan da bir şey diyordu olmaz. Emrecan da bir şey diyordu olmaz. Ama Emrecan büyük ihtimal Vux da diyebilir. Bilemiyorum.
Aklıma gelmemişti ama bir Vux deyip geçeyim ben de.
Güzel. Vux'la. Şu an program uçuşa geçti. Bu uçuşun ardından Aston Villa'ya geçelim. 10. sıra 10 puan.
Aston Villa'da mı ne? Bir tane Jack Grealish'e benzeyen adam var. Aston Villa'da mıydı? Aklıma o geldi Aston Villa diyeceğim. Bunlarla berabere kaldık. Puan kaybettik bunlara. Sinirlendim. Geçelim.
Ya Aston Villa'ya şöyle değinmek istiyorum aslında biraz. Grealish'i kaybettiler ama yerine bayağı transfer yaptılar. Her ne kadar onları pek kullanamasalar da. Bu kadar transfere rağmen şu an hiçbirini kullanmıyorlar neredeyse Danny Ings dışında. Ve çok da iyi bir oyun ortaya koymuyorlar şu an için. Dolayısıyla Aston Villa'yı kınıyorum.
Hayatta bazen öyle bir kişi kalkıp gider ki yerini 20 kişi bile dolduramaz. Ne kadar Çabalarsan çabala, ne kadar harcarsan harca. Jack Grealish de böyle bir adam. Jack Grealish'in yerini yalnızca Aston Villa efsanesi Gabriel Agbonlahor doldurabilir. Yetkililere duyurulur. Geri çağırın bu adamı.
Peki şunu söyleyeceğim. Agbonlahor deyince aklıma geldi. Geçen Newcastle United'ın satılmasıyla beraber Agbonlahor emeklilik kararımı tekrar gözden geçireceğim diye bir yorum yapmış bir postun altına. Yani tekrardan dönse yine de oynar. Müthiş hızlı bir oyuncuydu. Gerçekten bir Villa efsanesiydi.
PES 8'de PES 10'da uçuyordu. İnanılmaz.
Ya hızından bahsettik. Kral emekli olurken de bayağı bir yavaşlamıştı. Şu an dönse de ne kadar etkili olur bilemiyorum. Arsenal'a falan pek girmek istemiyorum.
Tersten Tottenham.
Zaten standardı var artık. Standardını da seyrediyorlar. Wolverhampton'a da pek girmek istemiyorum.
Ben Arsenal konusunda sadece bir şey söyleyeceğim. Arsenal sezonu kurtaracak galibiyetini aldı Tottenham'a karşı. Müthiş bir zafer. İyi de bir oyun sergilediler. Onlar için yeterli. Onlar tek maçlık takım artık.
Ya bunlar ama her sene zaten bu adet haline geldi. Tottenham City'ye bir atıyor kendi evinde. Galip geliyor. Arsenal da Tottenham'ı eziyor. Bu artık ritüel haline geldi. Ben o yüzden çok şey yapmıyorum. Buradan Leicester'a geçmek istiyorum. Leicester şu ana kadar benim için en başarısız takım. İkinizden de küçük bir yorum duymak istiyorum.
Jamie Vardy tek başına savaşıyor. Bu adamı üzmeyin. Bu adama son bir şampiyonluk borçlu bu takım. Gitmedi. Kanteler gitti. O pıtır pıtır çıtır çıtır güzel adam dediğimiz Kante. Sattı gitti. Mahrez biraz kaldı gitti. Jamie Vardy kaldı. Bu takım Kante'ye, Vardy'ye bir şampiyonluk daha borçlu. En sevdiğim futbolculardandır.
Yani şampiyonluktan kastım Premier Lig şampiyonluğuysa o çok zor gibi duruyor. En azından bu sene özelinde. Çünkü çok kötü gidiyorlar. Yani savunmaları da çok dağınık, savruk. Artık Çağlar'ın milli takımdaki, daha doğrusu Leicester'daki performansı milli takıma mı yansıyor bilmiyorum ama bir an önce toparlamaları gerekiyor ve en kısa sürede de Manchester United'la yapacaklar. Daha doğrusu ilk maçları United'la. Bakalım nasıl bir maç olacak.
Geçen sezonun sonundan
buradan
beri...
Buradan Leicester'a seslenebilir miyim?
Tabii. Buyur kardeşim.
The players of Leicester City. I encourage you to pull yourself together and play for Jamie Vardy. Tamam.
Burayı
seslendim. Belki biri duyar.
Burayı keseriz. Ben Rodgers hocam hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Geçen sezon sonundan beri Tottenham hoca adaylarını konuşurken yani övmediğim konu bırakmadım. Her şekilde arkasında oldum. Hocaların hocasıdır dedim. Geçen sezonun yıldızlarından Kelechi Iheanacho'yu özellikle büyük bir inatla oynatmıyor. Üçlüden de vazgeçti ne hikmetse. Sırf yani Harvey Barnes'ı oynatmak için bütün takım sistemini yerle bir etti. O geçen sene iyi giden üçlüyü hiçbir şekilde denemiyor neredeyse. Dolayısıyla benim ona bir kırgınlığım var. Hocada büyük bir performans düştüğü hissediyorum. Bu bütün takımda da görülüyor.
Tükenmişlik sendromu sanki ya. Çünkü bir yere kadar geldiler. Şampiyonlar Ligi'ne gidemediler. İki kere olunca bence herkesin moralleri biraz düştü. Ben öyle yorumluyorum. Yani ya takımda bir revizyon şart ya hoca değişikliği şart gibime geliyor.
Ya olabilir dediğin gibi tükenmişlik sendromu ama iyi de transfer yaptılar. Hepsi de planlanmış Rodgers'ın istediği transferlerdi. İşte Patson Daka'dır, bu Bakary Soumaré'dir. Yani transfer de yaptılar aslında. Bir gençlik aşısı da oldu. Ama ben hocada bir düşüş hissediyorum. Bakalım sonu nereye varacak?
Şimdi tavada yumurta yaparsın ya sakin sakin. Bir ne yaparsın? Hop hızlı çekersin böyle onu bir karıştırırsın. Bir böyle ters yüz edersin, dele edersin. Takıma da bir yol lazım. Bir minik bir plansızlık lazım böyle. Ne oluyor falan diyecek herkes. Kendini çekip düzen verecek. Bu şekilde bir şey lazım. Ben bugün Sinan Engin'e bağladım ama güzel. Devam edelim.
Bu yumurta örneğinin ardından 14. ve 15. sıradaki Crystal Palace ve Watford'a da geçerek bir diğer hayal kırıklığı 16. sıradaki Leeds United'a geçmek istiyorum. Felaket bir oyun var. Ben size de söylemiştim sene başında Daniel James'i transfer ettiklerinde. Bazen bir esnenin ne düşündüğünü anlayamıyorum. Yani takımın çöküşünü tamamen Daniel James'e bağlıyorum. Başka hiçbir sebebi olamaz kesinlikle. Bu kadar vasıfsız, sadece hızdan oluşan bir oyuncuyu inatla her maç oynatıyor. Hazır Harrison da bonservisini almışken onu takımdan iyice kesti. Daniel James'in önderliğinde Leeds United başarısızlığına bir iki kelam sizden duymak istiyorum.
Ya Daniel James şeyden hani Bielsa işte hızı, tempoyu, topu kaybettiğinde direkt basıp almayı sevdiği için James gibi hızlı, işte boşa kaçan, genişte oynayabilen, çalışkan bir oyuncu oynatmak istiyor ama yetenek açısından çok sınırlı bir arkadaşımız. İyi niyetli bir oyuncu ama hani yeteneği gerçekten sınırlı. Orada da bir şey sendromu var yine. Bielsa'da oluyor bu. Çok iyi bir sezon geçiriyor bir takımla. İkinci sezon felaket olabiliyor. Bu Marsilya'dayken olmuştu. Ben o dönem Bielsa'yı çok yakından takip ediyordum. Biz de lisede falandık. Lise 3'te, lise 4'teydik yanılmıyorsam. Önce çok iyi gitti. Şampiyonluğa falan oynadı Marsilya'yla. Sonra ertesi sezon o kadar kötü başladı ki daha sezonun ortası gelmeden kovuldu. Daha sonra Lille falan gitmişti. Lille'de başarısız oldu ama orada yaptığı transferlerle geçen seneki şampiyonluğunda temelini attı. Biraz da Lig 1 dedik şimdi. Emrecan ne diyecek? Emrecan yine çok klas bir yorum yapacaktır. Bekliyorum.
Estağfurullah. Ben bu sene pek fazla Leeds United'ı izlemedim ama Daniel James hamlesini Ege'nin söylediği gibi bir kanatta Rafinha, bir kanatta Daniel James'le beraber belki önde baskı ve hızlı ayaklarla direkt olarak sonuca gitmeyi öngörmüş olabilir ama bu takım geçen sene bir sistem takımıydı. Yani sadece hızlı oyuncularla beraber iyi puanlar çıkarmıyordu. Takım olarak bir bütün halinde kolektif bir anlayış vardı. Sanki bu sene onu biraz kaybetmiş gibi duruyor. Ama önündeki fikstüre baktığımda çıkışa geçeceğini düşünüyorum ama geçen seneki gibi o şaşalı performansını göstermeyecektir.
Kardeşim hızı var diye oyuncu mu alınır ya? Açsınlar o zaman FIFA'dan pace'i yüksek olan oyuncuları transfer etsinler. Kevin Enkudu çok daha iyi bir oyuncu. Her türlü iddiasında da varım bunun. Pace'i 94 onu alsınlar o zaman. Daniel James nedir ya? Bir de gittiler 28 milyon mu ne verdiler? Ben hızdan oluşan topçulardan nefret ediyorum abi. Yani sırf hızı var diye bu kadar vasıfsız futbolcuların bu kadar büyük paralara transfer olması gerçekten içimi yakıyor. Kan ağlıyorum. Bunun birkaç tane daha örneği var. Klaslar, yani bu hızın yanına biraz klaslık katınca onlar biraz yani iz bırakmayı başarabiliyor ama işte böyle futbolcular gerçekten beni yiyip bitiriyor.
Yani sen teknik ve kalite topçuları seviyorsun öyle mi?
Yani hız tabii ki önemli bir unsur ama hız geçici bir şey. Bir de hızın yanına bir şey eklemediğin sürece dediğim gibi yani vasıfsız bir futbolcudan öteye gidemiyorsun. Dolayısıyla ne kadar teknik o kadar iyi diyorum.
Peki sen niye Premier Lig'in en kaliteli, en teknik orta sahasına sahip Watford'a atladın? Kuçka, Etebo, Ozan Tufan. Süper Lig tedrisatı. Bu takımı nasıl atlarsın? Bir de Sissoko'yu aldılar. Yaratıcılık var orta sahada.
Haklısın.
Hiç unutmuyorum. Bir kere Arsenal maçı izliyorduk. Sen de şey demiştin. Arsenal o kadar kötü ki elneni elmas gibi parlıyor demiştin. Yani bu orta sahada öyle. Birisi çok parlayacak. İnşallah Ozan olur bu. Çok kötü bir orta saha.
Yani Ranieri geldi ama bakalım buradan ne çıkaracak artık? Yemek mi pişirir yoksa başka bir şey mi yapar göreceğiz.
Hoca yine bir numaralar yapabilir ya.
Ozan'la Merih hocalarını dinlerlerse gerçekten iyi yerlere gelirler diye düşünüyorum. Buradan 17, 18, 19 ve 20. sıradaki galibiyetsiz takımlar hakkında kümülatif bir yorum istiyorum sizden. Burnley, Southampton, Newcastle United ve Norwich.
İstersen ben başlayayım. Zaten sezon başı değerlendirmemizde biraz tabii ki yani bunu konuşmak çok doğru olmasa da düşecek takımları öngörmek herkes konuşuyor bu durumu. Ya ben de Watford, Burnley ve Norwich City'nin bu ligden düşeceğini düşünüyordum. Şu anda da Burnley ve Norwich City zaten o potanın içerisinde. Ondan dolayı onlar hakkında pek bir yorum yapmayacağım. Onların bu gidişattan çok kurtulabileceğini zannetmiyorum. Her ne kadar önlerinde 31 hafta da olsa. Southampton yani belli düzeyde bir takım. Her zaman çok kritik maçlarda kritik puanlar alabilen bir takım ama aynı zamanda çok dengesiz de bir takım. Zamanında Manchester United ve Leicester'dan 9 yemişliği de var. Ondan dolayı Southampton nasıl toparlar onu bilmiyorum ama bir şekilde toparlayacaktır. Newcastle United'a gelecek olursak da onu zaten bir derinlemesine konuşacağız. Çok da bir şey söylemeyeyim şimdi.
Güzel. Ben de Soton hakkında Soton diyorum. Çok sevdiğim bir lakap. Onlar Emrecan dediği gibi yine bir tokat toparlar ama bir de bir tokat atar. Böyle 6-7 şey yapar. Norwich düşer. Burnley karakteri falan filan var dedik de yani biraz çok kaliteleri yerlerde. Bakalım kalırlarsa yine büyük başarı. Az solisti de en son konuşacağız zaten. Az soliste geçelim yavaştan.
Yani küçük bir Burnley atmak istiyorum. Burnley Korne'yi transfer edince size yazmıştım. Senelerdir doğru düzgün transfer yapmayan takım. Yani binlerce futbolcu var bu dünyada. Yüzlerce Premier Lig'de oynayabilecek, Burnley'e uyum sağlayabilecek futbolcu var. Ve Burnley gidip Maxwell Cornet'i tercih etti bu kadar futbolcunun arasından. O zaman da pek algılayamamıştım bu kararı. Hala da aynı şey geçerli. Aaron Lennon tekrar oynamaya başladı. Bu yönden sevinçliyim. Sevdiğim topçudur.
Aaron Lennon mı?
Evet. Geçen sezonu Kayseri'de tamamlayan Aaron Lennon. Bu sene zaman zaman ilk 11'de yer almaya başladı. Kraldır. Kayseri'de gerçekten öyle. Kayseri'de kendini toparladı. Kolker için de aynı şey geçerli. Süper Lig'e gelen bir toplanıyor. Sonra eşanlaşıyorlar bunlar. Ama olsun, oralara girmeyelim. Aaron Lennon'ın tekrar futbola dönmesi, özellikle Premier Lig'de kendini hala gösterebiliyor olması, çok mutluyum bu yönden. Yani
peki Aaron Lennon bir Tottenham efsanesi midir?
Aaron Lennon küçük bir Tottenham efsanesidir. Tottenham'da neyse, oralara girmiyor. Oralara girmek
Tottenham'da
istemiyorum.
Tottenham'da küçük bir kulüp olduğuna göre büyük bir efsanedir. Bir ara bir Tottenham 11'i yapmamız lazım bu programda. Gerçekten bunu hak eden bir kulüp. Lennon da bu 2 senelik kariyeri şey gibi olmuş. Forrest Gump gibi olmuş. Hayat bir kutu çikolata gibidir. Ne alacağını bilemezsin. Böyle şey mi olur kardeşim? Kayseri'ye gidiyorsun. Manuel Fernandes'le falan oynuyorsun. Emre Demir'le oynuyorsun. Biri bir yere gidiyor. İşte kalecisi Rene gidiyor. Sen oraya dönüyorsun. İlginç. İlginç ya. Kayseri bonservis aldı mı?
Emre Demir de Barcelona'ya transfer oldu. Gerçekten Kayseri bu kadar başarısız olmasına rağmen adeta bir futbol fabrikası gibi çalışıyor şu an için. Buradan son konumuza 0 galibiyetli, 3 beraberlikli ve 4 mağlubiyetli siyah beyaz kalemize Newcastle United'a geçelim. Bütün hafta bu haberle çalkalandı. Geçen seneden beri süre gelen fakat tamamlanamamış bir durum vardı ortada. Bir Suudi konsorsiyumu Newcastle United'ı satın aldı. Ve şu an dünyanın en zengin sahibine sahip kulüp olarak adlarını duyurdular. Tabii ki bu haberden sonra çok fantastik kadrolar kuruldu. Haaland'ın başı çekti. Çok enteresan haberler ortaya çıktı. İşte 1,5 milyar euroluk bir transfer bütçesidir falan. Bu haberi sizinle beraber yorumlamak isterim. Newcastle United bir zamanlar başarılı olan bir takım. Bunun yanında tabii gol filmiyle de birlikte birçok futbol severde izler bırakmış bir takım. Newcastle United bu yeni sahipleriyle birlikte tekrar eski günlerine, hatta bunların daha da ötesine geçebilir mi? Ne diyorsunuz?
Ya ben önce çok minik bir şey söyleyeceğim. Ben programın başında bütün sinirimi attığım için bu program çok keyifli konuşuyorum. Sadece şaka, eğlence. Twitter'da şey gördüm. Gelecek sene işte Newcastle kadrosu diye. FIFA'dan yapmışlar işte. Haaland'ı var, Ronaldo'su var, Messi'si var. Kadro geliyor. Lan dedim, iki tane savunmacı niye atmadınız? En son zaten kaleciye geçtiğinde işin cılgın çıktığını görüyorsunuz. Kaleci Kante.
Ben gördüm bunu.
Yani şey olacak. 10 kişilerde Kante orta saha, savunma, kale. Ki yapabilir mi? Yapabilir yani. Bilemiyorum. Kante bu. Yani o dönen mimler, dönen şakalar çok güzel. Bir de kötü bir şey söyleyeyim. Steve Bruce amcamız yazık. Çok üzülüyor. Millet de çok üstüne gidiyor. Ne gidiyorsunuz adamın üstüne? Allah Allah. Sanki seneye şey gelecek takımın başına. Guardiola gelecek.
Gerçekten bu şeyi ben de anlayamadım. Ya Steve Bruce'a siz niye hakaret ediyorsunuz abicim? Adam sanki tuttu kulübün yakasına yapıştı Mike Ashley'nin, yeni Suudi sahiplerin, beni bırakmayın, beni ne olur bu takımın başında olayım diyor. Adam zaten kendini biliyor. Yani salın adamı, zamanı gelince gidecek zaten, kendi de diyor. Siz niye adama hakaret ediyorsunuz, üzüyorsunuz ya? Allah aşkına. Ya FIFA'da sen Maximen'den daha az olan bir adamdan bahsediyoruz burada, lütfen. Emrecan, senin de yorumlarını merak ediyorum.
Ya Steve Bruce hakkında Steve Bruce şöyle demiş. Ya iyi ki annemle babam hayatta değil çünkü bana söylenenleri duysalar hani kahrolurlardı demiş. Yani bu kadar gaddarca yorum yapmaya da gerek yok. Hani bu kulübü bu hale getiren tek başına sorumlusu Steve Bruce değil. O anlamda kesinlikle yetersiz bir hoca. Zaten gönderilecektir eminim ama bu şekilde bir hakarete maruz kalmayı hak etmiyor en azından. Bunu söyleyeyim şimdilik.
Şey soracağım. City satın alındığında da o dönem Steve Bruce yok muydu bir ara başlarında bu ilk alındığında? Ben yanlış mı hatırlıyorum?
Ya bir Mark Hughes hatırlıyorum ama
Mark Hughes biraz Steve Bruce sanki ilk bir ara vardı ama belki ya da City'nin alınmadan önceki ama o hani o döneme yakın da olabilir. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Aklıma o geldi. Steve Bruce'a hocamıza yüklenmeyin. Adam zaten demiyor ben bu takımı şampiyon yaparım. Zaten nereye 4-5 seneye şampiyon olamazlar. İlk 6'ya girseler yeter. Ama Steve Bruce biraz büyük büyük büyük büyük dedesi Robert de Bruce'un yaptığı ihanetin bedelini ödüyor sanki. Ya, o yüzden üstüne yükleniyor ada halkı belki de. Gerçi Robert de Bruce iyi bir adammış da Braveheart farkını anlatıyor ayrı konu.
Buradan da Braveheart dışında Robert de Bruce'u merak edenler Outlaw King filmini de izleyebilirler.
Güzel. Sanat salonu bir de yaptık.
Bu tarihi bilgilendirmeler ışığında Newcastle United'ın yeni planlaması hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Bu hafta içerisinde takımın başına geçirdikleri hanımefendi, şu an adını hatırlayamadım. Yani yavaş yavaş gideceğiz dedi.
Amanda Stewie.
Teşekkür ediyorum bu bilgi için. Hanımefendiden de özür diliyorum adını hatırlayamadığım için. Yavaş yavaş gideceğiz dedi. Antrenman tesislerimiz çok kötü dedi. Oyuncu yetiştirmemiz gerekiyor dedi. Oyuncuların bize gelmesi için önce böyle adımlar atmamız gerekiyor dedi. Bu konu hakkında ne diyorsunuz? Yani 1,5 milyar euro transfer bütçesi açıklandı diye böyle bir haber çıktı. Fakat aynı zamanda hanımefendi de yavaş yavaş ilerleyeceğiz dedi. Antrenman testlerinden bahsetti. Yani bana öyle geliyor ki çok fantastik transferler olmayacak. Yine birkaç tane ilk transferleri fiyasko olacak gibime geliyor. Böyle büyük paralara artık bitmiş oyuncular, futbolu aklında bitirmiş oyuncular alacaklar gibime geliyor. Ama yine de en azından bir futbol aklı olduğunu düşünüyorum. Yani siz ne diyorsunuz bu konu hakkında?
Ben öncelikle Amanda ablamıza, hanım Amanda hanımefendiye diyorum ki Amanda aman. Zemin kötüymüş, tesisler. Ya gel Türkiye'yi bir görsen ya. Yani Premier Lig'in en kötüsü bize bin basar. Aklıma o geldi benim. Şimdi şey dedim yani. Ya adamlar paraları var. Alıyor istediklerini yapabilir. Zemin diyorlar. Bizim sahalarda zemin nasıl gerçekten. Ben o hani satın alındı ama City'deki, PSG'deki gibi bence profesyonel bir idari olacağı için dedikleri gibi bence güzel bir yapılanmaya gidecekler. Nasıl City yaptı? City altyapıdan takır takır oyuncu çıkardı. İşte Sancho da mesela oradan çıktı. İşte Foden çıktı şimdi. Bunları kullanacaklarını düşünüyorum. Transferler konusunda da bir şey gibi olsa güzel olmaz mı ya? City'nin ilk dönem vardı ya. Joe vardı. Robinho vardı. Böyle değişik karma bir takım vardı ortaya. Böyle ne iyi ne kötü. Öyle bir takım bekliyorum ki bir tane söylentisi çıkan bir kadro vardı. Ona benzer bir kadroydu. Onu da şimdi bulabilirsem bir konuşuruz en son kadroyu da. Öyle bir transferler yapsalar gülerim biraz. Ama umarım şey olmaz ya. Logoyu değiştirmezler. Çok güzel bir logosu var Newcastle'ın. Çok güzel.
Robinho da demişken Manchester United'a transfer olacağını zannedip Manchester City'ye transfer olması Robinho'nun kariyerinin özeti gibi adeta. O da çok enteresan olaydır.
Bir tane kulüp var Manchester'da. Yani adamın öyle sanması normal. Hala başarılılar. Pep var, o var. Statları dolmuyor kardeşim. Kampanya yapıyorlar biletleri. Yine dolmuyor. Manchester City kulüp mü ya? Ama Newcastle mesela iyi bir kulüp. Oradan alınması güzel oldu ama ben ne alanları severim. Bu çok fazla şeye de karşıyım ben. Satın alınmalar da en azından hani tarihi bir kökü olan, hala bir çok fazla taraftar bazı olan ki orada da iki takım var. Sunderland var, Newcastle var. O Jordi mi ne diyorlar o bölge. Orada oldukça iyi bir takım.
Jordi
değil mi? Orada hani belli bir kültürü, taraftar olan takımın alınması en azından bir artı.
Valla ben şöyle gireyim söze. Birinci olarak az önce Robinho'dan bahsettin. Bunun bir de tam tersi örneği var. Kevin Prince Boateng. Sassuolo'da oynarken menajeri diyor ki sana Barcelona'dan teklif var diyor. Kendisi de zannediyor ki Espanyol'a gidecek. Yani Barcelona'yı şehir olarak algılıyor. Çünkü Barcelona seviyesinde olmadığını düşünüyor. Sonra da Barcelona'ya gidiyor. Yani tam tersi durumlar da var futbolda. Newcastle United özeline dönecek olursam da Ege'ye katılıyorum. Bir, zaten gol filminden herkesin olduğu kadar benim de bir sempatimi kazanan bir kulüp Newcastle United. Gerek stadıyla, gerek taraftarlarıyla, gerek mazisindeki başarılarla beraber ya Premier Lig'in her zaman en tutkulu taraftarlarına sahip olmuş kulüplerinden biri. Ondan dolayı satın alınması her ne kadar beni üzse de eğer bir kulüp satın alınacaksa bu Newcastle olmalıydı diye düşünüyorum. Taraftarlar da bundan memnun. Bence memnuniyetlerinin en büyük sebebi Arap sermayesinin kulübe girmesinden daha çok Mike Ashley gibi bir kanserli hücreden kurtulmaları olacak.
Kusura bakma lafını kesiyorum ama bunda kesinlikle haklısın. Yani kulübü bırak Suudi konsorsiyum. Yani biz bir araya gelip teklif yapsak, bizi alsak bize de bu kadar sevinirlerdi. Ya, o yorumuna kesinlikle katılıyorum.
Mike Ashley gerçekten yani sen de takdir edersin. Daniel Levy'yi çok sevmiyorsun ama yani Premier Lig'in en toksik karakterlerinden biriydi. Yani Newcastle bu kadar düştüyse birinci sebebi Mike Ashley'dir. Ondan dolayı taraftarların bu denli mutlu olduklarını düşünüyorum. Tabii ki kulübe de para girecek. Hani St. James Park'a artık yıldızlar geleceğini düşünüyorlar. Ama sen de söyledin Amanda Hanım'ın söylediğine göre yavaş yavaş ilerleyeceklermiş. Ve ben şunu da duydum. Hani bu tarz satın alımlarda şehri de geliştirmeyi hep ön planda tutuyorlar. Yani Newcastle genelde kuzeyde işçi sınıfının yaşadığı bölgelerden biridir. Oraya büyük ihtimalle bir istihdam kaynağı falan da yaratmayı düşünüyorlar. Yani çünkü bu kadar paranın akacağı yerde, bu kadar sermayenin döndüğü yerde şehir de eminim biraz olsun gelişecektir. Kaldı ki Manchester City satın aldığında Şeyh Mansur, o Manchester'ın o bölgesinde de belli başlı yatırımları olmuştu. Tabii ki Manchester, Newcastle'dan her zaman daha büyük bir şehir olmuştur ama sanayi devriminin başladığı bir yer orası da. Orada da çok fazla işçi vardır. Onun dışında yani Newcastle United Steve Bruce'u yollarsa sadece şunu söylemek istiyorum. Zaten konuşulan hocalardan biri. Bence Antonio Conte Newcastle United'ın başına uygun olacaktır. Şu anlamda söylüyorum. Bir Chelsea şampiyon yapmışlığı var ve müthiş bir sistem takımı oluşturarak yaptı bunu. İki, Antonio Conte'nin ne kadar çok parayı sevdiğini de biliyoruz. Yani Inter'i bıraktı şampiyon yapıp çünkü paranın kalmayacağını biliyordu. Yani bu kadar paranın olacağı bir yerde, tamamen kendi takımında kurabileceği bir yerde Antonio Conte bence Newcastle'da bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Sözü de sana bırakıyorum Melih.
Ben de Conte'nin bir gün Newcastle'ın başına geçeceğini düşünüyorum ama bence şu an o zaman değil. Çünkü Conte sadece bir şeyler kazanabileceği bir takıma gidebilecek bir teknik direktör. Yani bence bir 3-4 sene sonra takımın başına gelebilir ama ki bu 3-4 sene içerisinde de Newcastle'ın baş transferleri olarak Coutinho ve Gareth Bale olduğunu söyleyeyim. Yani bu isimlerle de çalışmak isteyeceğini pek zannetmiyorum. Kim çalışır onu da bilmiyorum. Ama senin de dediğin gibi Conte bir gün elbet gelir Newcastle'a. Parayı seven hocadır. Buradan artık programı kapatayım. Biraz fazla konuştuk.
Dur bir dakika ya. Şimdi bunlar paraya falan sahip oldu da kimse sanmasın en iyi Newcastle kadrosu bu. 2008'de mi ne bir kadro var? Emre Belezoğlu. Damien Duff vardı galiba. Alan Smith. Coloccini. Bir tane bek vardı. Rodriguez miydi? Neydi? Hatta kanser oldu sonra atlattı.
Jonas Gutierrez vardı. Kanat.
Aynen Jonas Gutierrez.
Bek olarak da
Jeremy vardı galiba. Kim?
Jose Enrique vardı. Sonra Liverpool'a gitti. İspanyol. Sol bek.
Doğru.
O büyük vardı. Topçudur.
Sonra çok şey çok iyi kadro. Ölen Çeyik Tiyote.
Doğru.
İyi bir 6 numaraydı o da.
Çok iyi kadroydu. Hatta bir saniye programı ya da uzatmayın. Ben de bakacağım uygulama yok. Çok iyi kadroydu ama. Bir son bir sorun var. Programı kapatalım. Sizi getirdiler. Bütün operasyonların başında Newcastle'a. 5 tane oyuncu alacaksın dediler. Çok uçmadan. Mesela Mbappe'yi getiremezsin. Gelmez. Kimleri alırsın? Çok uçmadan. Hafif uçuş okey. Çok uçuş yok.
Güzel soru.
Benim ilk adayım Newcastle'ın da listesinde bulunan isimler. Philip Coutinho ve Gareth Bale. Bunun yanında futbol aklında bitirmiş kim varsa hepsini getirmek isterim. Böyle bir hamle bekliyorum çünkü Newcastle'da.
Freddy Adu'yu alır mısın? Freddy Adu'yu. Futbolu kafasında tam bitirmiş bir tane gece kulübünde sunuculuk yapıyormuş. Bakarsın patlar. Olabilir. Da Santiago onun yanında, gibi filmdeki. Belli olmaz.
Neyse. Bir, Türkiye'den bir isim söyleyecektim ama oralara pek girmek istemiyorum.
Manuel Fernandes diyeyim, seni kurtarayım. Baktın disiplinsiz. Güzel. Horozun doğru ismini diyorsun. Fernandes yani, koyarsın.
Kesersin. Herkesi dirilten Kayseri deyince. Bir Fernandes'i diriltemedi. Emre Can'dan da bir iki isim isteyeyim.
Yani ben mantıklı şekilde ilerlemek gerekirse sen Maximen gibi bir oyuncu varken diğer kanadada Premier Lig'de iyi performans vermiş birini alırdım. Herhalde mesela şu an aklıma direkt İsmail Asar geldi Watford'dan. Onu alırdım. Orta sahaya belki Southampton satmaz ama Ward-Prowse'u falan getirmeye çalışırdım. Yani Premier Lig'de kalbur üstü takımların iyi oyuncularını, Premier Lig deneyimi olan oyuncuları alırdım kesinlikle. Hani dışarıdaki liglerden pek oyuncu almayı düşünmezdim ilk başta.
Bir adamı Traore hamlesi bekliyorum orada. Bir kanatta sen Maximen, bir kanatta adamı Traore. Yedekleri de İsmail Asar. Gerçekten FIFA'da alınabilecek bir takım olur. Ege, senden de birkaç isim alalım.
Tamam. Şöyle yapalım hatta. Emrecan iki söyledi ya. Konsorsiyum biz üçümüzüz. Ben de iki söyleyeyim, sen de iki söyle. Şimdi Emrecan'a bir İsmail'e sardık. Öbür İsmail'e aldım. Bir de kim demişti?
Ward-Prowse. Bu senenin başında 5 senelik yeni sözleşme imzaladı. Onu da belirteyim de. Aston Villa'nın listesindeydi.
Kanat aldın, orta saha aldın. Ben de orta sahaya bir tane alayım. Ward-Prowse hafif benziyor ama mesela ben Van de Beek'e giderdim. Zaten oynamıyor adam. Çok da iyi topçu. Ona gidebilirdim. Ya duygusal davranmayacağım. Mitrovic'i almak yok. Hayır. Ben Mitrovic'i de çok severim.
Ben şahsen orta sahaya kesinlikle transfer yapmazdım. Özellikle Longstaff kardeşler oradayken orta sahaya transfer yapmak haksızlık olur gibime geliyor.
Yani ama param varken de mesela ne bileyim Bissouma, onun dışında Suçek.
Kendimi tutamadım. Bissouma'nın öz düşmanı. Yana bir de öz düşmanı Icardi.
Evet oğlum.
Bir tane öz düşmanı toplayalım bak. Forvet Icardi, arkada Sigurdsson. Arkada Bissouma.
Arkada Sigurdsson, sol bek Mendy.
Hapisten Adam Johnson'ı getiririz.
Ama öz düşmanlığı konusunda kitap yazdım. John Terry vardır.
Aa, Wayne Bridge'i
teknik
getiririz zavallı adam.
Teknik direktör Giggs olacak, yardımcısı John Terry olacak.
Öz düşmanı United.
Sapalım
bittim ya. United.
Abi çok iyi ya. Neyse sen konuşuyordun, oradan devam edelim.
Yani orta sahaya evet Longstaff kardeşler gerçekten de çok kalibresi, yani daha doğrusu potansiyeli yüksek oyuncular ama hani param varken de orta sahaya daha kaliteli seviyeye çıkarmak için Bissouma gibi, Suçek gibi oyuncuların peşinde de koşardım.
Ya Longstaff kardeşlerin yanında ben Shelby'i de hayatta bırakmam. Orta sahanın Premier Lig'deki gördüğü en büyük maestrolardan biridir. Ege sen de söyle.
Ben Emrecan'a öncelikle dikkatli ol diyeyim. Bissouma senin peşinden koşmasın savunun koşarken. Ben de Icardi diyeceğim de ben de dikkatli olayım. Icardi'yi alırdım ben ya. Topçudur. PSG'de ne işi var bu adamın? Ya da şey de yapabilirdim atıyorum. Jesse Lingard. Misal. Hani ilk başta o seviye için mantıklı.
Jesse Lingard'ın Joe Willock'u kesebileceğini düşünmüyorum. Willock Newcastle United'ın son yıllardaki en büyük transferidir. Gerek parasıyla gerek oyunuyla. Bu arada tabii birkaç hücumcu saydık. İsmail Asar, Adama Traore gibi. Bu isimlerin Joelinton'u da kesebileceğini düşünmüyorum. Sol kanatlı özellikle. Tabii Ryan Fraser-Reiss de var orada. Bunlar önemli isimler. Dwight Gayle'a da geçmeden artık bu muhabbeti sonlandıralım diyorum. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Benim yok ama kadroyu dinleyenler bir tane savunmacı eklemek isteyecektir ama bunu da dinleyenlerimize bırakalım.
İki sene sonra sözleşmesi bitmiş Ramos'u Newcastle United'da neden görmeyelim?
Yok Atiba açıldı. Niye görmeyelim? Oldu.
Benim Newcastle özelinde değil ama takımları söylerken Crystal Palace'a bir cümle söylemek istiyorum. Palace bu sezon kötü başladı ama iyi bir kadro kurdu. Özellikle savunma ikilisini Guehi ve Andersen ikilisinin zaman geçtikçe iyiye gideceğini düşünüyorum. Ve Odson Edouard'ı herkes dikkatlice izlesin. Çok büyük işler yapacaktır.
Adamın içinde Crystal Palace kalmış gerçekten. Büyük bir sevgi. Ben de Crystal Palace'la ilgili şey diyeceğim. Bunların bir tane kısa Fransız oyuncusu vardı. PSG'den gelmişti.
Johan Cabay.
Orta saha. Cabay çok iyi topçuydu. Ben de bunu diyorum. Bir de Kristal Sarı'yı da istiyorum. Bunu da çok severim.
Tabii bu isimlerin yanında Alan Pardew'u da anmasak yazık olur. Sözleşmesi normal şartlarda bir 3 sene önce falan bitmiş olacaktı. Artık Premier Ligi programı da kapatalım diyorum. Evet sevgili dinleyenler, bugün sizlerle birlikteydik. Milli takımı konuştuk. Premier Lig 7 haftalık bir değerlendirme ile Premier Ligi konuştuk. Ardından Yenikale Birliği'nin transferini konuştuk. Satın alımını konuştuk. Artık ben de programı kapatayım izninizle. Güneş Batmayan Podcast'in 7. bölümüyle sizlerleydik. Dünyanın en iyi liginin üzerinde hiç güneş batmaması dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Futbolla kalın.